Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız, iyisiniz hocam bu haftada inşallah.
İyi. Sizler de iyisiniz
inşallah. Çok şükür hocam, bizler de iyiyiz. Şükürden aciziz. Allah razı olsun. Hocam bu hafta şöyle bir sorumuz var. O soruyla müsaadenizle başlamak istiyorum. Zamanında faiz kullanarak ev veya araba alan biri.
Evet.
Bundan pişman oluyor.
Evet.
Ve işte 50 bin liraya, 60 bin liraya veya 100 bin liraya aldığı o evi veya arabayı satıyor. O 100 bin liralık miktarı dağıtıyor. Bu faizden kurtulmuş olur mu hocam? Parasını temizlemiş olur mu?
Şimdi burada sanki biraz farklı bir şey düşünmek lazım gibi geliyor. Şimdi bu sorduğun soru da vatandaş kredi alıyor.
Evet.
Kredi alıyor, faiz ödüyor.
Hı hı.
Bu adama faiz girmiyor, faiz parası çıkıyor bundan.
Hı.
Yani o sorduğun sorunun daha çok faiz alanla ilgili olarak problem olması lazım. Şimdi vatandaşın eve ihtiyacı var. Başka çare bulamamış. Gitmiş bankadan faizi kredi çekmiş.
Evet.
Onunla da tutmuş bir ev almış. Şimdi bu ev bu adama helal. Bu ev bu kişinin öz malı. Peki burada sakınca ne? Faizi kredi kullanmasında. Yani aldığı para pis değil bu adamın. Aldığı para din nazarında pis değil. Onun verdiği faiz din nazarında necis.
Evet.
Dolayısıyla onu temizlemesi diye bir şey söz konusu değil. O necis olan malı ne zaman temizlenir? Eğer kişiye necis mal girerse, ister bu faiz alma şeklinde olsun, ister kumar yoluyla olsun, ister hırsızlık yoluyla olsun, ister gasp yoluyla olsun fark etmez.
Evet.
Onları temizlemesi lazım. Onun temizlemenin yolu ne? Temizlemenin yolu da tasadduk. Yani fakire sadaka olarak vermektir. Dolayısıyla kredi çekerek ev alan veya araba alan bir kimsenin sonradan pişmanlık duyduğu için o evi satması veya o arabayı satması gerekmez.
Anladım.
Ha. Ya ne yapacak? Tövbe istiğfar edecek. Yani tabii zaruret var idiyse onu alırken. Onu Cenab-ı Allah biliyor. Ama zaruret yok idiyse bir günaha girmiş. Günah Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiştir. Bundan kurtulmak da tövbe istiğfarlı ol. Ama eğer kişi faizli para vermişse, hani var ya bazı tefeciler, insanlara para veriyor faizle. Tabii o tefeciler biraz illegal olduğu için, yani kanun dışı çalıştıkları için genelde, onların faizi de yüksek oluyor ve onlar ocaklar söndürüyor. Tabii insanların bundan kaçınması lazım. Ama maalesef bu tuzağa düşenler var. Onlardan birisi sonradan pişman olur, tövbe istiğfar ederse, o zaman o aldığı faizi elinden çıkarması lazım. Nasıl çıkarması lazım? İşte fakirlere sadaka vererek çıkarması lazım.
Eyvallah. Hocam bir sorumuz da şöyle. Cesedin kadavra olarak kullanılmasının dinen bir sakıncası var mıdır? Demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi tabii bu tıbbın ilerlemesi bazı incelemelerle mümkün oluyor. Yani bugün ta eskiden beri, Hipokrat'tan beri diyorlar. Hani diyorlar ya doktorlar Hipokrat yemini falan diyorlar.
Evet.
Asıl tıbba hizmet eden İbn-i Sina'dır bizim.
Eyvallah.
Genelin kabul ettiği şey bu. İster İbn-i Sina de, ki İbn-i Sina Resulullah'tan sonradır tabii. İster Hipokrat de daha önceden olsun fark etmez. İnsanlar tedavi yöntemleri aramışlar çeşitli.
Evet.
Hatta Resulullah Efendimiz'den de bazı tedavi yöntemleri var biliyorsunuz. İşte hacamat olduğuna dair filan rivayetler var. Ha şimdi ama bundan 1000 sene önceki tedavi yöntemleriyle bugünkü tedavi yöntemleri, hatta 1000 seneye gerek yok, 100 sene öncekiyle bugünkü, 10 sene öncekiyle bugünkü tedavi yöntemleri aynı değil. Şimdi eskiden hayal edilemeyen birçok şey bugün yapılıyor. Kalp nakli yapılıyor. Ciğer nakli yapılıyor. Ve buna benzer daha nice tedaviler, bunlar nasıl bilinebilmiş, nasıl bulunabilmiş? İncelemelerle. Ki bu incelemelerin en önemli ayağını da kadavra üzerinden yapmak olmuş. Evet. Şimdi biz şunu tavsiye ediyoruz. Eğer bir bilgiyi edinmek için kadavranın dışında başka yöntemler varsa, mesela işte yapay efendim organlarla bu öğrenilebiliyorsa, o zaman haliyle bu yapay organlar tercih edilmelidir. Ama şu bir vaka ki, bir doktor adayının normal bir insan kalbini eline almasıyla bir plastikten yapılmış kalbi eline alması aynı olmaz. Ve yarın bu kişi doktor olduğu zaman da plastik kalbi ameliyat etmeyecek.
Gerçek kalbi.
Gerçek kalbi yapacak. Dolayısıyla bunun çalışması lazım. Öğrenmesi lazım. Bu bir zarurettir. Bu zarurete binaen diyoruz ama bu zarurete binaen. Buna cevaz veriliyor. Normal şartlarda aslında eğer zaruret olmasaydı caiz olmaması gerekirdi. Çünkü dinimiz müsleyi yasak etmiş. Müsle ne demek? Bir insanın ister diri olsun ister ölü organlarını keserek, organlarını parçalamak. Mesela kulağını kesmek, gözünü çıkarmak, burnunu kesmek, karnını yarmak vesaire. Bunlara müsle, yani bu şekilde işkence etmeye müsle deniliyor. Sonuçta insan organ vücudunu parçalamak söz konusu oluyor. Buna yasaklanmış normal şartlarda. Ama dediğim gibi zarurete binaen tıp ilmine hizmet için, o tıp öğrencilerinin bunları öğrenebilmesi için bazı şartlara riayet edilerek bu kadavraya cevaz veriliyor. Nedir o şartlar?
Nedir
bir şey? Defa ya kişinin kendisi hayattayken izin vermiş olması lazım. Böyle bir izin yoksa en yakınlarının ona izin vermesi lazım. Yani bunu kadavra olarak kullanabilirsiniz diye. Bazen öyle oluyor ki sahibi bilinmeyen cenazeler bulunuyor. Yani kimliği meçhul, sahibi bilinmiyor. Bunlarla ilgili olarak kim şey verecek? İzin verecek, ona da devlet verecek. Genel bir kural var bizim fıkhımızda. El imamu veliyyun limen la veliyye lehu.
Yani hocam.
Yani devlet, ki orada tabi devletin şeyinde devlet başkanı, velisi olmayanın velisidir. Yani bir kimsenin en yakın bir akrabası yok ise devlet başkanının yerine geçer, o karar verir. Şimdi dolayısıyla eğer kadavra olarak kullanılacaksa bir ceset, ya o hayatındayken kişi, tamam ben izin verdim, benim cesedimden kadavra yapabilirsiniz demiş olması lazım. Ya da ailenin buna izin vermiş olması lazım. Eğer dediğim gibi kimliği meçhulsa devletin. Ha, bu bir. İki, kişi tamamen ölmüş olması lazım. Böyle tam ölmeden falan o kesip biçme yok. Üç, bunun karşılığında bu cesedin karşılığında para alınmaması lazım. Yani aile şu kadar para verirseniz
işte biz bunu diyemez.
Böyle diyemez, dememesi lazım. Ve bir de tabii zaruret kadar, ihtiyaç kadar o vücuda müdahale etmek lazım.
Almışken hepsine bakalım, bütün ilimleri burada tahsis edelim falan.
Eğer ilim işinse gerekliyse ayrı. Ama hiç gerek olmadığı halde başka taraflarında kesiyor, başka taraflarında atıyor, bilmem ne yapıyor. Bu yola cihete gidilmemesi lazım. Bu dediğim şartlara riayet edilirse buna cevaz veriliyor. Bugün zamanımızdaki o fıkıh kurulları bu şekilde bir değerlendirme yapıyor.
Eyvallah. Hocam şöyle bir sorumuz var. Şimdi bir kişi askere gidecek, bir erkek. Fakat doktor çürük raporu veriyor.
Evet.
Ve askere gidemiyor. Bu hastalığı belli bir müddet sonra iyileşiyor ve askere gidebilir duruma geliyor vatandaş. Ve askere gidebilecek müddeti de hala var. Askere gitmeli mi? Bir kul hakkına girmiş olur mu? Yoksa raporun var nasıl olsa deyip öyle kalmalı mı?
Şimdi bu askere gidemez raporu çok kolay alınmıyor. Bizim yakınlarımızdan birisi bunu biliyorum ondan. Kronik hastalığı olan birisi. Bir defa buna bir heyet karar veriyor.
Yani raporu bir heyet veriyor.
Bir heyet veriyor ve o heyet birçok alanda araştırma yapıyor.
O kişi üzerinde.
O kişi üzerinde. Yani gerçekten bu askere gitmesine engel bir rahatsızlık mı değil mi diye. Ve mesela bu araştırmadan sonra birçok hastalık için hemen pat diye sen gidemezsin demiyor. Şimdi git diyor, bir sene sonra tekrar gel diyor. Bazı işte araştırmalar yapılıyor, tahliller yapılıyor. Ondan sonra git diyor, şimdi bir sene sonra tekrar gel.
Takip ediyor yani.
Takip ediyor. Bir sene sonra gittiği zaman yine aynı şey. Ve ondan sonra o doktorlarda şu kanaat hasıl oluyor ise, bu hastalık geçici değil, kronik. Bugün biliniyor bunlar. Şeker hastalığı geçici bir hastalık değil. Veya bazı başka hastalıklar var. Onlar geçici değil. Tansiyon hastalığı kronik bir hastalık misal. Ha, şimdi bunları doktor biliyor. Doktorlar biliyor. Ve dolayısıyla eğer o kişi geçici bir hasta ise, o zaman diyor ki sen bir sene sonra gel. Ertesi sene bilmiyorum ondan sonraki prosedür nasıl yürüyor tabii bilemiyorum. Ama sonuçta şu oluyor. Doktorlar bu kişi, bu hastalık iyileşmez. Ve bu hastalıkla bu adam askerliğin şartlarına dayanamaz. O kararı veriyor ise o takdirde bu şeydir. Askere gidemiyor demektir. Ama aksi halde tabii zaten o bu kararı vermiyor. İyileşecek bir hastalıksa.
Beklemeye alıyor.
Beklemeye alıyor ve sonra tekrardan gitmen gerekir diyor.
Evet. Hocam bu süt anneliği ile alakalı birkaç sorumuz var.
Evet.
Daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik bu konudan. Ücrete mukabil olarak süt anneliği yapmak caiz midir diye bir sorumuz var.
Tabii var. Caizdir. Şimdi tabii bu süt anneliği eskiden vardı, epey vardı yani. İnsanlar arasında yaygındı. Eskiden derken Resulullah dönemini kastediyorum.
Evet, ki Peygamber Efendimiz'in süt annesi de
evet, gitti ve evet, bu bir kazanç vasıtasıydı o zaman.
Evet.
Bir kazanç vasıtasıydı. Nitekim işte bazen böyle badiye, çölden insanlar geliyorlar şehirlere. Ve orada acaba süt annesine verilecek yeni bir bebek var mı yok mu onu araştırıp onu alıyorlar, götürüyorlar. Buna karşılık bir şey alıyorlar, ücret alıyorlar idi. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bu var. Yani onlara ücretlerini verin anlamında ayet var. Ve bu fıkıh kitaplarına da girmiş. Yani bir ücret karşılığı, süt emzirtilebileceği, hatta süt annenin işte yiyeceği, giyeceğine mukabil olarak süt verilebileceği şeklinde şeyler var. Hükümler var. Dolayısıyla süt veren kişilerin, yani süt annelerin buna karşılık ücret alması caizdir.
Evet.
Şöyle bir şey akla gelebilir. Buyurun mesela hocam. önceki sorulardan birisinde kadavra sordunuz.
Evet.
Ve kadavra ile ilgili dedik ki ücret almamak kaydıyla, ki organ naklinde de aynı şeyi söylüyoruz.
Evet. Geçen haftaki programlarda bahsettik.
Şimdi süt de insanın bir parçası değil mi? Yani mesela diyelim ki bir kimse ötekine koronasını verdiği zaman, o şey gözdeki şeye öyle diyorlardı değil mi? Yani gözde bir şey naklediliyor falan. Yanlış söylemiş olmayalım. Ona karşılık para alamıyor ama süte karşılık alıyor diyoruz. Bu demin söylediğim gibi özel bir hüküm var o konuda. Ve burada alınan ücret sanki süt bedeli değil de insanların o çocuğa verdiği hizmet
bedeli
gibi değerlendiriliyor.
Evet.
Evet.
Şöyle de bir sorumuz var hocam. Bu süt annelikle alakalı. Şimdi bazen öyle bir durum oluyor ki bir hanımefendi doğum yapmadığı halde sütü olabiliyor. Bu hanımefendinin bir çocuğa süt vermesi caiz midir? Doğum yapmamış kendisi.
Şimdi tabii bu caizdir. Onun bir sakıncası olmaz. Ama burada belki şu soru akla gelmeli. Böyle bir durumda da süt akrabalığı oluşur mu? Şimdi normal şartlarda kim hangi kadınların sütü olur? Doğum yapan kadınların. Ama gerek ilaçlarla gerek başka şekilde kadınların da süt geldiği, kadınlardan süt geldiği de söz konusu oluyor. Bu vaka olarak var mı yok mu? Onu tabii doktorlar bilir ama bizim fıkıh kitaplarımızda hatta şöyle bir ifade kullanılır. Bakire bir kız, bakire. Yani bırakın çocuk dünyaya getirmiş olmayı, evlenmemiş bile hiç. Böyle bir kızdan süt gelirse ve bu da bir çocuğu emzirirse süt akrabalığı oluşur deniyor. Ha, şunu biliyoruz bugün tıbbi olarak, yani o fıkıhta bir şey olarak, teori olarak var. Geçiyor. Ama bugünkü araştırmalardan bildiğimiz bazı ilaçlarla doğum yapmamış kadınlardan süt geliyor imiş. Bazı ilaçlarla. E şimdi o süt geldiğine göre o sütü emen çocuk onun süt akrabasıdır. Ama o ilacı kullanmadan gelir mi gelmez mi onu bilemem. Onu bilemem ama gelirse, ki burada asıl olan şey şudur. Çocuğun boğazına sütün gitmesidir. Çocuğun boğazına süt giderse onu kadın ister evli olsun, ister bekar olsun, ister doğum yapmış olsun, ister olmasın süt akrabalığı oluşuyor.
Evet. Hocam estetik amaçlı tedaviler caiz midir diye de bir sorumuz gelmiş.
Vallahi bunu, sağlıktan devam edelim. Buna da mutlak bir cevap verme yerine o tedaviyi gerektiren durumu dikkate almak yerinde olur. Şimdi estetik amaçlı insan bir doğuştan bir hoşlanmadığı yeri vardır. Orayı düzelttirmeye kalkar. Öbür taraftan bir başkası vardır. Geçirdiği bir kazadan dolayı diyelim yüzü parçalanmıştır. Bilmem ne olmuştur. Bundan dolayı estetik olabilir. Doğuştan olduğu halde psikolojisini şiddetle bozan ve insanlar tarafından işte yadırganan, aşağılanan, hor görülen tipten olabilir. Bunlara göre bunun vereceğimiz cevap değişik olur. Bir defa şunu söyleyelim. Asli olmayan, sonradan bir kaza ve benzeri bir şeyden dolayı meydana gelen o vücuttaki hasarları tedavi ve telafi etmekte sakınca olmaz. Yanmış yüzü ve estetikle belli bir şekle getirilebiliyor. Veya bir trafik kazasında parçalanmış. Bunların ameliyatı caizdir. Çünkü burada fıtratı değiştirme yok. Şimdi burada bizim bu ameliyatlarla ilgili çekince nereden kaynaklanıyor? Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirme konusunda yaradan çıkıyor. Ha, bu sonradan meydana gelenlerin tedavisinde, düzeltilmesinde fıtrat değiştirme yok. Dolayısıyla bunlar caiz. Ama asli olan, bu burnunu beğenmiyor. Efendim çenesini beğenmiyor. Bunları yapabilir mi, yapamaz mı? Burada şöyle bir zamanımız fıkıh diyelim kurulları veya otoriteleri şöyle bir şey söylüyorlar. Eğer o kusur o kişinin psikolojisini ciddi anlamda etkileyecek şekildeyse ve toplum nazarında bu problem büyük yaratıyorsa, mesela kim evlenemiyor adam bundan dolayı. E o zaman bir müdahalede bulunabilir deniliyor. Ama öyle değil de zaten güzel ama daha da güzel olmak istiyor vesaire. E bunlara caiz değil, denilmiyor.
Evet. Hocam vadeyle alakalı bir sorumuz var.
Evet.
Demiş ki dinleyicimiz, tarla sahibi ürününü parasını alacağı günkü fiyatla vadeli satabilir mi?
Şimdi alım-satım akdinin geçerli olması için bir takım şartlar var. Hatta bunlar 4-5 ayrı kategoride ele alınır. Yani kuruluş şartları vardır. Buna inikat diyoruz biz. Sıhhat şartları vardır. Yani geçerlilik şartları. Efendim nefas şartları vardır. Buna yürürlülük şartları diyoruz diyelim, nefas şartları. Lüzum şartları vardır. Yani tarafları bağlayıp bağlamama meselesi yapılan sözleşmenin. Bunlar detaylar ama şimdi satış yapılırken fiyat belirlemeyip o paranın ödendiği günkü piyasaya endekslemek sıhhat şartlarıyla ilgilidir. Ve bir malın satışının geçerli olması için bedelin belli olması lazım. Bedel. Yani paranın, ki buna fıkıhta femen diyoruz. Onun belli olması lazım. Vadeli ise vadenin belli olması lazım. Efendim satılan malın belli olması lazım. Gibi şartlar. Ve bunların içerisinde bir tanesi femenin, yani bedelin belli olması lazım. Dolayısıyla eğer bedel belli edilmeden işte bu para ne zaman ödenirse o günkü piyasa değerinden şeklinde satılırsa bu satış fasittir.
Fasit yani hocam.
Bozuktur.
Bozuktur.
Ve bu ya bu akit feshedilir. Yani yok sayılır. Veyahut da o bozukluğa sebep olan şey düzeltilir. Yani o fesat sebebi ortadan kaldırılır. Sorduğun sorudaki o bozukluğun sebebi ne? Fiyatın belli olmaması. İnsanlar böyle bir alışveriş yapmışlar. Bunu daha çok bunu Karadenizler sorar. Fındık. Fındıkla ilgili sorarlar daha çok. Ama bu sadece fındığa has değil tabii. Orta Anadolu'da da bu buğdayda, arpada, fasulyede şunda bunda yapıyorlar.
Bizim oralarda da pirinçte yaparlar. Yani
çok yaygın bu. Yaparlar. Çok evet. Yaygın. Ha şimdi bu yapıldığı zaman fasit. Ama diyelim ki böyle bir satış yapmışlar. Sonra bunu bir hocaya danışmışlar. Hoca demiş ki olmaz böyle şey. Bu caiz değildir demiş. Ondan sonra oturmuşlar bir fiyat belirlemişler. Ne oldu şimdi burada? Bozukluk sebebi, fesat sebebi kaldırıldı. Fiyat belirlendi. Ama yok, böyle bir şey yapmadılar ve aradan 4 ay geçti, gel bakalım otur bir hesaplaşalım denildi. Efendim, o mal satıldığı zaman ilk verildiğinde değeri 10 liraysa, paranın ödediği günkü 12 bin lira, 12 liraya çıkmış. 12 liradan hesaplandı, bu caiz olmuyor. Peki nasıl yapmalılar insanlar? Yani bu sakıncadan korunmak için ne yapmalılar? Şimdi bu tür satış daha çok bizim misli dediğimiz, yani taneleri birbirine çok benzeyen, yakın olan veya aynı olan mallarda söz konusu. İşte dediğin gibi pirinçte, buğdayda, arpada, fasulyede, nohutta, fındıkta, neyse. Daha başkaları da olabilir belki. Hı hı. Bunlar da yapılıyor. Şimdi bunların da borç verilmesi caizdir. Yani ben sana 1.000 lira borç verebileceğim gibi, 100 kilo pirinç de borç verebilirim. Ve sen bunu öderken bana 100 kilo pirinç ödersin. Veya o ödeme günü seninle biz anlaşırız. Yani senin normalde bana ödemen gereken şey 100 kilo pirinç ya. Oturur anlaşırız. Ya mesela dersin ki sen bana, ya hocam sana 100 kilo pirinç borcum var benim. Ama şu anda ben pirinç bulamıyorum. Onun yerine para versem olur mu? Olur. Peki kaç lira vereyim? Anlaşırsınız. Buna sulh diyoruz biz. Yani sen pirinç borcunu para borcu olarak ödemiş oluyorsun. Şimdi o zaman şöyle yapmalılar insanlar. Bu saydığım maddeleri, bu misli maddeleri, bu parasını sonra almak üzere satarken satma yerine borç versinler. Yani diyelim ki Balıkesir'deki bir insan sizin memleketteki pirinci tüccara verirken
borç olarak
bir ton pirinç borç vermiş olsun. Ve sonraki zamanda tabi burada şu oluyor. O müşteri demeyelim artık orada borç alan kişi vade geldiği zaman veya ileride bunu pirinç olarak verme hakkı var. Gerisin geri. Hı hı. Yahut da dediğim gibi anlaşırlar. Belli bir para miktar üzerindeki miktar o piyasa değeri de olabilir. Piyasa değerinden düşük de olabilir, fazla da olabilir. Mühim olan anlaşma. O anlaşmaya göre parasını öder.
Evet. Hocam bir de şöyle bir sorumuz var. Döviz alıp satmak faiz muamelesi sayılır mı? Sürekli döviz alıp satmak.
Şimdi şöyle, paralar aynı cinsten olmadığı için. Hı hı. Burada problem olmaz. Şimdi paranın parayla değişimine fıkıh dilinde sarf denir.
Sarf.
Sarf. Hani bizim altıncılara sarraf diyoruz ya. Evet. Aynı kökten gelme. Ha, şimdi para nedir? Para eskiden altındı, gümüştü ki altına dinar deniyordu. Gümüşe dirhem deniyordu. Bir de fülüs denilen altın ve gümüş dışından paralar vardı. O fülüs dediğimiz o altın ve gümüş dışından olan paralar itibariydi bir bakıma. Yani toplum ona para dediği için para. Ama altınla gümüş yaratılış itibariyle para kabul edilmiş İslam'a göre. Tabi zamanımıza şimdi piyasada tedavül eden, insanların mübadele aracı olarak, değişim aracı olarak kullandığı şey ne altın ne gümüş. Bugün kağıt para veya madeni para. Bunları kullanıyor. Yani sen ister 1.000 lira, 1 lira al veya 2 lira al, git fırına bir ekmek alırsın. İsterse 5 kağıt lira ver, ekmeği alır, üzerine 3 lira alırsın. İkisi de revaçta. Şimdi bu tabi her ülkenin kendine göre milli parası var. İşte TL var, avro var, dolar var, dinar var, bilmem ne var, riyal var. Bunlar hepsi para ama. Şimdi paranın parayla değişimine sarf dedik ya biz. Altının altınla, altının gümüşle veya paranın altınla değişimine sarf dediğimiz gibi TL'nin dolarla değişimine de sarf diyoruz. Yani döviz alıp satmaya da sarf diyoruz. Ve bu sarfa ait özel bir hüküm var. O da nedir? Bedeller akit meclisinde karşılıklı olarak teslim edilmelidir. Yani sen döviz bürosuna gittin, dolar alacaksın. Efendim, dolar kaç lira? 7,5 lira. Peki bana 100 dolar verebilir misin? Veririm. O 750 lirayı vereceksin, 100 dolar alacaksın.
Evet.
Şimdi 100 doları alıp da yarın 750 lira vereyim dersen bu olmaz.
Anında olacak, karşılıklı
anında olacak. Bu şarta riayet edilmek kaydıyla ve aynı cins paralar değişecekse eğer eşitlik olması kaydıyla döviz alıp satmakta sakınca yok.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Çok çok sağ olun. Dinleyicilerimizden gelen, bizlerin hazırlamış olduğu soruları size sorduk. Sizden de cevaplarını almış olduk. Çok sağ olun hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bugünlük de sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.